Ayrım 53.
Sayfa numarası 471. Ona göre bir buğday tanesinin un olabilmesi çeşitli hüner ve zanaatleri gerektirir. Toplumu ayakta tutan üretimdir. Üretim ona yetecek kişilerin bir araya gelmesiyle olur. Ekonomik konular üzerine geliştirdiği görüşlere Batılılar ancak 19. yüzyılda ulaşabilmiştir. Düşüncelerimizi oluşturan ekonomidir der ve inanılması güç şu görüşleri ileri sürer. Her kazanç ve mal emek harcayarak elde edilir. Maden, bitki ya da hayvanlardan sağlanan kazanç da insan emeğinin ürünüdür. İnsanların çalışarak elde ettikleri para ve mal, tarım ve sanayide harcadıkları emeğin değerinden ibarettir. Pazardan alınan buğday da iş ve emeğin değeri açıkça görülmez. Oysa buğdayın ekonomik değeri, onu elde etmek için harcanan emeğin değeridir. Kazma vurulmamış kuyudan su çıktığı görülmüş müdür? Ben bunları gördüm. Doğrusunu Tanrı bilir. Mukaddime Zakir Kadri Urgan çevirisi 1954 baskısı 2. cilt sayfa 349-355 AG sayfa 261. Çağdaş sosyolojinin günümüzde geçerli bilimsel kabulleri, İbni Haldun'un 600 yıl önce ileri sürdüğü görüşlerin yinelenmesi gibidir. Toplumsal gelişim yasalarını, gelişime yön veren tarihsel zorunlulukları ve toplum-devlet ilişkilerini ele alış ve yorumlayış biçimi, günümüzde kuramlaşmış olan ekonomi politiğin temel doğruları düzeyindedir. Ona göre, çoban toplumlardan çiftçi toplumlara, oradan da sanayi toplumlarına geçilir. Sanayi toplumuna geçiş bir gelişmenin sonucu olduğu kadar bir çöküntünün de nedenidir. Çünkü toplumlar artık çobanlık günlerindeki güçlerini yitirmeye, bolluğun ve rahatlığın içinde gevşeyip çürümeye başlamıştır. Toplumların ömrü de insanların ömrü gibidir. Doğar, büyür, hastalanır ve ölürler. Bu tarihsel zorunluluğu yaşayan her toplum, kent yaşamına girip sanayileştikten sonra yaşlanacak ve ölecektir. Bu sonuç önlenemez. Toplumun çöküntüsü, devlet ve onun dayandığı iki temel kurum olan para ve ordunun çöküşüyle başlar. Devlet yıkılmaya başladığında vergiler ve baskı artar. Ancak bu artış devleti güçlendirmez, yoksulluğunu gidermez. Devlet, yalnızca çöküş dönemlerinde değil, hiçbir zaman kişi özgürlüğüne asla el atmamalıdır. Çünkü bu el atma, kişilere olduğu kadar devlete de zarar verir. Çöküş dönemlerinde kazançtan umut kesildiği için pazardaki alışveriş durur, ekonomiyle başlayan çözülme, ekonomiyle birlikte yok olmayla sonuçlanır. Düşünce Tarihi Orhan Ançerlioğlu Remzi Kitabevi, 5. basım, 1985, sayfa 166. Toplum bilim kuramını tarih felsefesi üzerine oturtan İbni Haldun, tarihi ve toplumu incelerken kaçınılması gereken yanılgılara dikkat çeker. Araştırmalarda doğru bilginin, bilgileri doğrulamanın ve nesnelliğe bağlılığın önemine dikkat çeker. Söyledikleri, araştırmacılar ve bilim adamları için yol gösterici öğütler ve uygulamaları gereken bilimsel yöntemlerdir. İbni Haldun, toplum bilimcilere ve bilimsel tarihçilere şunları söyler. Bir mezhebe ya da düşünceye aşırı bağlılık, bilgi iletene sorgusuz inanç, olayların nedenlerini araştırmaya, bilgiye karşı aşırı kuruntulu yaklaşım, olaylar arasında bağ kurmada yetersizlik, devlet büyüklerine yaranma kaygısı ve toplumun doğal gelişim yasalarını bilmemek tarihçiyi yanıltır. Bu yanılgılardan kurtulup tarihe doğru tanı koymak için tarihçiler yansız ve özgür olmalı, bilgiyi iletenin değil, iletilen bilginin doğruluğunu kanıtlamalı, olayları bir takım sonlara değil, gerçeğe göre ele almalı, edindiği bilgileri değişik verilerle doğrulamalı, olayları duyguyla değil, nesnellikle ele almalı ve toplum yasalarını bilmelidirler. AGE sayfa 167. İbni Haldun her sözünün sonunu doğrusunu Tanrı bilir diyerek bitirir. Ancak kendisinin de çok şey bildiği bellidir. İnançlı bir Müslüman ve bir bilim adamı olarak bu davranışı Tanrı dışında kendisi dahil herkesin hata yapabileceğini, bu nedenle insana ait her düşüncenin sürekli sorgulanması gerektiğini vurgulamak için yapmış olabilir. Bilgi ve yorum yeteneğine dayanan bilimsel özgüven onu hiçbir zaman eleştiriye kapatmamış, alçak gönüllü duruşunu değiştirmemiştir. İbni Haldun'un ileri sürdüğü görüşlerin ve yapıtlarının gerçek değerini anlamak için onun 14. yüzyılda yazıp kuramsallaştırdığı düşüncelerini, daha sonra kimlerin nasıl kullandığını ya da sonraki saptamaların Haldun'un görüşleriyle nasıl örtüştüğünü bilmek gerekir. Bu bilgi nasıl bir düşünürle karşı karşıya olduğumuzu gösterecektir. Giovanni Battista, 1668-1744, toplumsal ve siyasal düzenler ilahi düzenler değil, doğal düzenlerdir. Oswald Spengler, 1880-1936, toplumlar da doğal varlıklar gibi doğmakta, büyümekte ve ölmektedirler. George Sorel, 1847-1922, tarih olayları anlatmak için değil, olayları düşünmek için vardır. Karl Marx, 1818-1883, toplumsal gelişimin temeli ekonomiktir, değeri emek belirler. Secondat Montesquieu, 1689-1755, toplumlar arasındaki ayrılıklar coğrafya koşullarının başkalığından ötürüdür. Bernardo Machiavelli, 1469-1527, siyasal düzen ideolojik değil, pratik olmalıdır. Charles Darwin, 1809-1882, canlı gelişmesi en basit canlıdan başlayarak maymun ve şebek gibi hayvanlardan geçip insana kadar yükselmiştir. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, ahlaksızlık ve çöküşün nedeni kent yaşamına geçiştir. Friedrich Nietzsche, gerekli olan güç ve iradedir. AGE sayfa 167. Doğu aydınlanmasında her biri kendi alanında isim yapmış çok sayıda bilim adamı yetişti. Bunların yalnızca isimleri ve uzmanlık alanı yazılsa bile ortaya uzun bir liste ya da küçük bir kitapçık çıkar. Değişik din ve etnik kökenden gelen bu düşünürlerin bazılarının çalışma alanları ve yaşadıkları dönemler bakımından belirtilmesi bu kitap için yeterli olacaktır. Avrupalıların Geber adını verdiği Arap düşünür Cabir İbni Hayyan, 8. yüzyıl, kimyanın babası sayılır. Ünlü İngiliz bilgini Roger Bacon ona ustaların ustası demiştir. Gövde bilim, anatomi ve ilaç bilim, farmakoloji dallarında önemli buluşları vardır. Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler bölümü Orhan Ançerlioğlu, 1. cilt Remzi Kitabevi 1985, sayfa 92. Madenlerin basit ergitme yöntemleri yerine ilk kez kendisinin elde ettiği sülfürik asit, nitrik asit, kükürt asidi, tuz asidi ve altın suyu içinde eritme yöntemlerini bulmuş ve geliştirmiştir. Civa oksit, arsenik, klorit, gümüş nitrat, cehennem taşı, bakır sülfat, göz taşı, sut kostik, potas kostik ve kükürt kaymağını da Cabir bulmuştur. Allah'ın Güneşi Avrupa'nın üzerinde Sigrid Huncke, Altın Yayınları, 2001, sayfa 18. Ebu Osman Caiz, 776-868, İslam felsefesinde akılcılık akımının Mutazile kurucularındandır. İlahiyat, toplum bilim, edebiyat, dil bilim alanlarında çalışmalar yapan ve Basra kelamcılarının en büyüğü sayılan Etiyopyalı bu zenci düşünür, bilim adamı olarak bağımsız duruşuyla dikkati çeker. Bilimin maddi temeli olmayan kuramsal savlara değil, deneylere kanıtlanmış verilere dayanması gerektiğini söylemiştir. İslam düşüncesinde doğayı inceleme geleneğini başlatmıştır. 7 ciltlik Kitabül Heyevan adlı yapıtı, Manzum Hayvan Masalları ile ilahiyat, toplum bilim ve dil bilim konularında görüşler içerir. Hilafet ordusunun menkıbeleri ve Türklerin faziletleri, Menakıb-ı Cündül Halife ve Fazailül Etrak adlı yapıtında Türklerle ilgili kapsamlı araştırmalar yapmıştır. Ana Britannica, Ana Yayınları AŞ, 7. cilt, sayfa 161 ve Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler bölümü Orhan Ançerlioğlu, 1. cilt, Remzi Kitabevi 1985, sayfa 92. Peygamberin yakını olan ilk Müslümanlardan sahabe Ebu Zer el-Gifari, İslam sosyolojisinin kurucusu sayılır ve kimi Arap aydını tarafından sosyalizmi İslam geleneğine bağlamak için yüceltilir. Ebuzar yapıtlarında herkesin servet ve gelirinin pek azıyla geçinmesini ve geri kalanının toplumda eşitliği sağlamak için hayır işlerine harcanmasını istemiştir. Kur'an'daki Hristiyan ve Yahudi din adamlarının açgözlülüğünü ve para hırsını açıklayan bir surenin İslam zenginlerini ve egemenlerini de kapsadığını ileri sürmüştür. İnançlı bir Müslüman olan Zer, bu düşünceleri nedeniyle sürgüne yollanmış, ancak düşünceleri engellenememiş ve İslam ileri gelenlerinin gerçek İslam'dan ayrıldıkları yolundaki uzun süren tartışma başlamıştır. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu 3. Cilt, Tekin Yayınları 1995, sayfa 1095-1056. İslam gizemciliğinin tasavvuf, sünni inancıyla bütünleşmesini sağlayan kelam, Tanrı ve Tanrı'nın birliğini konu eden bilim ve fıkıh, şeriat bilimi, bilgini Horasanlı Gazali 1058-1111, İslam dünyasının tümünü derinden etkileyen bir düşünürdür. Farabi ve İbn Sina'nın akılcı felsefesine yönelttiği eleştirilerde alabildiğine tutucudur. Ancak düşünürlerin çöküşü, Tevhidül Felasefe ve din bilimlerinin yeniden canlanışı, İhyai Ulmit Din ve inançta aşırılıktan kaçınma, İktisat Fil İtikat adlı yapıtları, yüksek bir düşünce zenginliği ve bilgiye dayanır. Dünya görüşünün temelini oluşturan bu çelişki hemen tüm yapıtlarında vardır. Bu nedenle kimi düşünürlerce İslam'da akılcı felsefenin ve nesnel bilimin yüzyıllar boyunca duraklamasına yol açtığı gerekçesiyle sürekli eleştirilmiştir. Orta Asya, Jean-Paul Rox, Kabalcı Yayınları 2001, sayfa 282 ve Ana Britannica Ana Yayınları AŞ 13. Cilt, sayfa 163. Gazali'ye göre akıl ile inancı uzlaştırmaya çalışmak mutazile boşunadır. Akıl ve inancın karşıtlığını kabul etmeyen, ikisini bağdaştırmaya çalışan düşünürler kaçınılmaz olarak gerçekten uzaklaşacaklardır. Gerçeğe giden tek yol tasavvuftur. Ruhu Tanrı ile birliğe götüren yolu ancak ahlak sağlayabilir. Ahlaka ve gerçeğe ulaşmak ile somut bilgiye ulaşmak arasında fark yoktur. Bilgiyi, gerçeği yansıtan metafizik düşünceye ancak tasavvuf yöneltebilir. AGE sayfa 163. Bu düşünce biçimi, Gazali'yi başta Farabi ve İbn Sina olmak üzere mutazile bilginleriyle çatışmaya götürür ve onu akıl değil, imanı mutlak ölçü kabul eden eş ariciliğin önde gelen kuramcısı haline getirir. Doğu aydınlanmasının yarattığı bilimsel birikimin tümden yatsınması anlamına gelen bu durum, Gazali'yi ister istemez tutucu bir düşünür haline getirir. Peygamberden sonra dini ilgilendiren tüm yeni düşüncelerin ve bu düşünceleri ortaya atanların, bidat ehlinin yazdığı kitapların halk tarafından okunmasının yasaklanmasını ister. Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü Orhan Ançerlioğlu 1. Cilt Remzi Kitabevi 1985 sayfa 186. Gazali, bu isteğe uygun düşmeyen bir kültürel birikime sahiptir. Sahip olduğu bilginin derinliğinden etkilenen Selçuklu veziri Nizamül Mülk, onu Bağdat Nizamiye Medresesi'ne atamıştı. Kitap yasaklamayı önermişti ama bu davranışı edinmiş olduğu bilgi zenginliğine hiç uymuyordu. Yapıtları düşünsel bir derinliğe sahipti ve çok etkileyiciydi. İspanya'da çevrilen İnançta Aşırılıktan Kaçınma, İktisat, Fil İtikat, ilahiyatçılığının başyapıtlarından biridir. Şu sözler ona aittir. Eğer bir adam 5 kere 5'in 25 değil 20 olduğunu söylüyorsa, bu adam gözünüzün önünde bir dağdan bir dağa uçsa bile başardığı bu harikayı benim gözümde kanıtlamış olamaz. Nizali İlmü Din, Ahmet Mithat, 3. Cilt, sayfa 370, AK, A. Adnan Adıvar, İlim ve Din, Remzi Kitabevi 5. Basım, 1994, sayfa 90. İranlı düşünür Ömer Hayyam, 1123-1236, genellikle rubayileriyle ünlü bir ozan olarak bilinir. Ancak o, İbn Sina geleneğine bağlı değerli bir düşünürdür. Doğu bilimci Reno, onun için bilimi ne yazık ki şiir ve eğlence zevkiyle birleştirmiştir der. Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü Orhan Ançarlıoğlu 2. Cilt Remzi Kitabevi 1985 sayfa 119. Bu çok yüzeysel bir değerlendirmedir çünkü Hayyam'ın matematik ve gökbilim başta olmak üzere felsefe, tasavvuf, fıkıh, tarih, fizik, tıp ve müzik alanında yapıtları vardır. Geometride Öklides üzerine araştırmaları, fizikte altınla gümüşün yoğunluğu konusunda yaptığı denemeler ve evreni çözümlemeye çalışan felsefi yorumlarıyla da ünlüdür. Yapıtlarının büyük bölümü Batı dillerine çevrilmiştir. AGE sayfa 119. Horasanlı Nasreddin Tusi 1201-1274 matematik, felsefe ve özellikle gökbilim alanında önemli araştırmalar yapmış, kitaplar yazmıştır. Moğol İmparatoru Hülagü'nün desteğiyle Meragada, Kuzey İran, döneminde eşi olmayan bir gözlemevi kurdu. Burada o güne dek yapılmış olan ve gökbilim ölçümlerinde kullanılan en büyük çemberli küreyi üretti. Ünlü İlhanlı cetvelleri Zeyc-i İlhani burada oluşturuldu. Meragada geliştirilen azimut kadranı, günümüzdeki teodolitin gökyüzü açıları ve başucu uzaklıklarını ölçmeye yarayan jeodezi aleti ilk örneğiydi. Allah'ın Güneşi Avrupa'nın üzerinde Sigrid Hunke, Altın Kitapları Yayınları 2001, sayfa 73-74. Türk bilim adamı Ulu Bey, 1394-1447, Doğu biliminin en ilgi çekici düşünürlerinden biri, belki de birincisiydi. Büyük bir imparatorluğun devlet başkanıydı ama yaptığı bilimsel araştırmalar ve özellikle gök bilim alanında yaptığı buluşlarla bilim tarihinde çok özel bir yere sahipti. Fizikteki ünlü Laplace denklemini bulan Fransız fizikçi, gökbilim ve matematikçisi Pierre Simon Laplace 1744-1827 onun için tarihin en büyük gökbilim gözlemcisi tanımını kullanmıştır. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu 1. Cilt Tekin Yayınları 1995 sayfa 82. Timur'un torunu Şahruh'un oğluydu. Matematik, mantık ve özellikle gökbilim alanında yüksek düzeyli bir bilgindi. Şiir ve tarih çalışmalarının yanı sıra Kur'an başta olmak üzere tüm büyük din kitaplarını incelemişti. Gökbilim gözlemlerinde o dönemde kullanılmakta olan Ptolemus'un kimi yanlışlarını saptadı, bilim adamlarını ve sanatçıları destekledi, onlara uygun çalışma ortamları yarattı. Kadızade-i Rumi, El Kaşani ve Ali Kuşçu başta olmak üzere ünlü bilginleri sarayına topladı. Zic-i Ulubey adlı yıldız kataloğunu hazırladı. İmparator olmasına karşın Semerkant Medresesi'nde dersler verdi. Ana Britannica, Ana Yayınları AŞ, 30. cilt, sayfa 417. Semerkant'ta yaptırdığı gözlemevi yalnızca gözlemevi değil, büyük bir kültürel merkezdi. 1422'de bitirilen bu bilim merkezi, kraliyet saraylarının birinin bahçesinde kurulmuş, silindir biçimli 3 katlı büyük bir yapıydı. Çapı 60 metreden fazla olan derecelendirilmiş büyük bir yay, meridyen plana bugün bile hayranlıkla izlenen bir hassaslıkla yerleştirilmişti. Merkez salonun çevresinde laboratuvar ve inceleme yerleri olarak kullanılan pek çok mekan bulunuyordu. Ulu Bey'in gökbilim tabloları o dönemin en eksiksiz, en kesin ve Avrupa'da en uzun süre kullanılan tablolardı. El Kaşani tarihin ilk hesap makinesini burada geliştirmiş, Newton iki terimlisini ondan 300 yıl önce burada hesaplamıştı. Orta Asya, Jean-Paul Rox, Kabalcı Yayınları 2001, sayfa 363-364. Ulu Bey, ekibiyle birlikte yaptığı gökbilimle ilgili gözlem ve yorumları Ulu Bey'in Zeyci Ulu Bek adlı yapıtta topladı. Bu yapıtta Avrupa'da uzun süre ders kitabı olarak okutuldu, başlıca kaynak sayıldı. 1665'te İngiliz bilgini Thomas Hyde İngilizce'ye çevirdi. 1767'de yeniden basıldı, daha sonra M. Sedillot Fransızca'ya da çevirdi. Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları 2. Basım 1996, sayfa 338. Doğu aydınlanmasında yer alan yüzlerce düşünürden diğer birkaç ismi daha öne çıkan özellikleriyle kısaca belirtip bu sonsuz gibi görünen listeyi sonlandıralım. Mansur El Maturidi, ölüm tarihi 144. Semerkant'ın Maturid kentinde doğan bir Türk düşünürü ve İslam tarihinde önemli yeri olan kelam ve fıkıh bilginidir. Hanefi kelamcılığı Maturidiyye'nin kurucusudur. İyilik ve kötülük Tanrı'nın buyruğu ya da yasağında değil, eylemin kendisindedir yaklaşımıyla eşariliğe karşı çıkmıştır. Muhammed Nedim, ölüm tarihi 996. Bilim tarihinin ilk